Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medayim Yanık var. Bugün insana dair, insana, aileye dair bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Bu noktada benim hocam ilk sorum, kişinin bireysel ve aile hayatı ile toplumsal hayat dengesi nasıl sağlanmalı, nasıl sağlanır? Bu denge nasıl bir şey? Ve bundan biraz bahsetmenizi isteyeceğim.
Şimdi Feyzullah, insan teki bir iç dünyamız var. Kendimize ait bir iç benliğimiz, iç dünyamız var. Sorumlu olduğumuz bir iç yaşantımız var. İkinci olarak bir ailenin ferdiyiz, bir ailenin parçasıyız, bir akraba topluluğunun parçasıyız. Üçüncü düzeyde aile ve akrabanın daha ötesinde bir grubanın, bir cemaatin, bir grubun, bir ülkenin ve insanlığın parçasıyız.
Yani toplumun.
Toplumun parçasıyız. Yani bu üçe geçmiş ayrı düzey var. Şimdi problem, mesele edeceğimiz şey, bu üç düzey arasındaki ilişkiler, gidiş geliş, denge, uyum nasıl sağlanır? Çünkü bu üç halin her birini birbirine etkiler boyutta. Kişinin iç dünyası, içinde bulunduğu aile, akrabalar veya içinde bulunduğu toplum veya daha büyüğü, bunun her bir hali kişiyi derinden etkiler. Yani öyle bir yaşam felsefesine sahip olmamız lazım ki bu üçü arasında bir denge, bir uyum, bir yaşam sanatı oluşturabilmek lazım. Şimdi birincisi iç dünyamız. Sonuçta bir topluluğun, bir akrabanın, bir ailenin üyesi olmakla beraber, bir toplumun üyesi olmakla beraber insan teki nihai kertede kendinden sorumlu. Çünkü bunun benim anladığım kadarıyla şeyi, Sırat Köprüsü'nü geçerken hesabımızı alırken bir annemizle, babamızla, çocuğumuzla beraber hesap görülmüyoruz. Sonuçta hesabı her bir kişi kendisi veriyor. Hani bu hesabın içinde akrabalarımızla ilişkimiz, annemiz babamızla ilişkimiz, sevaplar, günahlar olarak topluma karşı vazifelerimiz, sevap, günah şeyine yazılacaktır. Ama nihayetinde orada hesaba tek başımıza çekiliyoruz. Her bir insan teki kendinden son anlamda sorumludur. Her birimizin bir üç dünyası var. Bir, bunu yürütmek zorundayız. Bunun dengesini sağlamak zorundayız. İkinci unsur bir aile, bir çekirdek aile, önce yakın aile, yani çocukların, anne eşin, anne babanın, işte amca, dayı, teyze, halanın olduğu, daha da dedelerin olduğu, nenelerin olduğu, giderek daha genişleyen bir aile ve akrabalar ilişkisi. Şimdi bir insan teki, bu buralarla da uyumu oluşturmamız lazım, oluşturması lazım. Çünkü buralarda uyum her zaman uyum olmaz. Çoğu zaman çatışmada vardır. Nitekim hani sen bir psikoterapistsin. Anne çocuk arasındaki gerilimin, baba çocuk arasındaki çatışmanın, iki kardeşler arasındaki çatışmanın, eşler arasındaki çatışmanın nadir olmadığını biliyoruz.
Evet.
Hatta bize, hani bizim aile terapileri dediğimiz şey, büyük oranda bu aile içindeki sorunlarla, çatışmalarla ilgilenir. Aile her zaman uyum halinde değildir. Büyük oranda zaman zaman, bazen ağırlıklı olarak bir çatışma hali yaşar. Beklenen şey iki kardeşin uyumlu olmasıdır. Ama iki kardeşin rekabet halinde, kavga halinde, küs halinde olması pek de nadir bir durum değildir. Babalarla oğulların normalde ağırlıklı olarak uyum ve dayanışma içindedir. Ama aynı zamanda babasıyla yan yana gelemeyen, oğluyla, çocuğuyla, kızıyla yan yana gelemeyen babalar, anneler vardır. Veya diyelim ki bir insanın toplumla olan ilişkisi de çatışmalı, uyumlu veya çatışmalı olabilir. Yani bulunduğu toplumu beğenmemek, bulunduğu topluma uyum sağlamamak, bulunduğu toplumlarla değer çatışması sürekli yaşamak da mümkünken, toplumla ilgili bir sorumluluğa, hissiyata sahip olmamak da mümkünken, toplumla ilgili bir hissiyata, sorumluluğa sahip olmak da mümkündür. Sonuçta bu üç alan birbirine dinamik şekilde bir geçer.
Evet.
Ve her birindeki bir bozulma, bir değişim içeriği etkiler. Yani diyelim ki dış dünyadaki olan savaş, fakirlik, kriz, bir toplumsal değişim dönemi bütün diğer iç katmanları etkiler.
Aileyi de etkiliyor. Ruh dünyasını da etkiliyor bireysel anlamda.
Ailedeki bir zorluk kişiyi etkiler. Ailenizin diyelim ki biz mutluluğu tamamen kendi başımıza tanımlayamayız. Mutluluğumuz her zaman başkalarıyla ilişkilerimizde, yakın ilişkilerimizde de olan bir şey. Aile içindeki diyelim ki bir hastalık, bir acı, bir kaza, bir bela veya iyilik, güzellik, hoşluk, pozitif şeyler de karşılıklı birbirini etkiler. İşte insan teki bu geçişleri sağlıklı bir şekilde, özellikle bizim konumuz ruh sağlığını doğru dürüst yöneterek, psikolojisini doğru dürüst yöneterek olumlu ilişkileri nasıl kurabilir? Gerektiğinde makul ölçüde çatışma uygundur ama kavgaya, rezalete dönmeden bu ilişkileri nasıl sürdürebilir? Yani önce böyle bir bu türden bir perspektif olması lazım. Tamamen bireyci, kendi başına, sadece kendini düşünen bir anlayışın hem doğru değil hem mutlu olabilmesi imkansız bir şey. İnsan teki ailesini, akrabasını, yaşadığı toplumu, insanlığın hallerini gözetip bir düzeyde ilgili olmak ve bunlara uygun tavırlar alması gerekir.
Biz klinisyenler için de öyle değil mi hocam? Bireyi değerlendirirken sadece iç dünyasıyla değerlendirmiyoruz. İlişkileriyle, hatta toplumla ilişkileriyle, toplumla uyumuyla değerlendiriyoruz.
Biz klinik ortamda bu üç değer, bize birisi başvurduğu zaman aslında bu kişiyi üç ortamdaki haliyle anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bazen bir durum tamamen kişinin iç dünyasıyla ilgili bir meseledir. Bizzat ondan kaynaklanan bir meseledir.
O bozmuştur diğer ilişkilerini.
O bozmuş. Kendi içindeki olan sorun dışarıya yansıyordur. Ha, bunun başlangıcı travması yine o kadar geçişkendir ki diyelim, evet, ki o sosyal bir psikolojik bir travmadan olmuşsa, geçmişteki bir aileden veya dış dünyadan gelmiştir. Veya genetik geçişli bir hastalığın parçası ise bile, yani bir ailenin genetiği geçmiştir ona. O, bu ayırabilmek kolay bir şey değil ama yine de ağırlıklı olarak bir kişinin aile çevresi, akraba çevresi destekleyeceğiyken, bulunduğu toplumda makul düzeyde bir sorun yok iken, kişide bireysel bir rahatsızlık hali oluşabilir.
Evet.
Bizzat iç kendi gerekçeleriyle oluşabilir. Yani kalp hastalığının oluşması gibi bir şey, ruhsal hastalığın hali oluşabilir. Bu, ama biz bir kişiyi değerlendirirken aynı zamanda sosyal destek sistemi, aile ilişkileri, yakın ilişkileri nasıl diye destekleriz, bakarız, değerlendiririz. Yani bu birey olarak değerlendirdik. Hemen ikinci aşamada bu bireyin çocuklarıyla, eşiyle, annesi babasıyla, yakın akrabalarıyla sosyal şeyi nasıl, ilişkisi nasıl, onlarla bağlanması var mı? Destek içinde mi, çatışma içinde mi? İkinci düzeydeki değerlendirme buradan. Çünkü bu ilişkilerde problem yakın ilişki problemleri demektir. Bu hem kişiye stres olarak geri döner, hem kişinin sosyal desteğinin olup olmadığını gösterir.
Evet. Yani bazen şöyle oluyor çünkü. Kişi de diyelim bir depresyon başlıyor. Biyolojik temelli olabilir. Çeşitli yaşam olaylarına bağlı olabilir. Fakat bu sefer çevresiyle, özellikle evliyse eş ilişkilerine yansıyor. çocuklarıyla olan ilişkiye yansıyabilir. Genç bir birey ise anne babasıyla ve yakın çevresiyle ilişkilerine yansıyabilir. Giderek içe kapanabilir. Çatışmalar başlayabilir. Dolayısıyla bu aileyi de etkilemiş oluyor. Bu ailedeki bu durum delikanlının ya da bu kişinin depresyonuna yeniden etki ediyor. Böyle bir kısır döngüye dönüşebiliyor. Tabii. Birbirini besleyebiliyor.
Tabii. Ailede diyelim ki bir Down sendromlu, otizmli bir çocuk veya çeşitli sebeplerle zeka geriliği olmuş bir özürlü bir çocuk oluyor. Bu çocuğun bakım süreçleri, onunla ilişkili şeyde annenin babanın ruh hali etkileniyor. Kardeşin ruh hali etkileniyor. O ailenin bu çocuğa nasıl baktığı, nasıl ele aldığı çocuğun bizzat halini
evet.
etkiliyor. Çocuğun hali dönüp ailenin halini etkiliyor. Bu anlamda hani ruh halleri aslında böyle kopuk değil de birbirine daire gibi geçmiş durumda.
Evet.
Yakın ilişkilerdeki yakın çevremizin ruh halleri bizden uzak haller değil, bizimle iç içe girmiş daireler gibi, birbirini dinamik olarak etkileyen daireler gibidir.
Evet, evet. O zaman işte bizi dinleyenlerin, belki kıymetli dinleyicilerimizin kendilerine soracakları bazı sorular olabilir. İç dünyamda şu an hani nasıl, onun muhasebesini zaten kişi kendisiyle sık sık yapıyor. Fakat yine de bu kendimi nasıl hissediyorum, ne yapıyorum, neredeyim, nasılım diye sorarken bir taraftan çevreyle şu an ilişkilerim nasıl? Bir evlat olarak nasıl bir evlat şeyim var, özelliğim var? Eğer evliysem eş ilişkim nasıl? Çocuklarımla ilişkim nasıl? Toplumla ilişkim nasıl? Bir vatandaş olarak neredeyim, ne yapıyorum ve nasılım? Yerim neresi gibi. Ve bunlar üzerine belki biraz muhasebe, bunlar üzerine biraz düşünme ve daha nasıl geliştirebilirim diye gayret etme. Özellikle mesela işte arkadaşlık ilişkileri. Yani o mutluluk teorilerinden biliyoruz. Kişinin yakın çevresiyle kurduğu sıkı bağların, sıkı ilişkilerin stres yönetmede, stresten uzak kalmada nasıl etki ettiğini biliyoruz. Yani bazen şöyle söylüyorum. Yani şöyle bir telefon rehberine baksan, yakın bir işte arkadaşı, sevdiğim bir insan var. Ama bir şekilde onunla uzaklaşmışsınız. Yani epeydir bir temasınız yok. Böyle kişiler var mı diyorum. Şöyle bir listesini çıkarsan. Bunları böyle bir temas kurmaya çalışsan. Hani böyle vardır işte üniversiteden. Ya çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir insandı. Neyse böyle işte bir şekilde araya bir şeyler girdi ve uzaklaştık. Ya bir arayıp merhaba demek, bir alo demek. Eğer yeniden mümkünse böyle teması kurup bir araya gelebilmek. Yani çevreyi, böyle bir safları sıklaştırmak, oraya yatırımlar yapmak.
Evet.
Oraya yatırım yaparken bir taraftan çocuklarımla, işte eşimle vesaire nasıl, onu daha nasıl geliştirebilirim? Evet. Çünkü bunların hepsi bizim o iç dünyamız, aile hayatımız, toplumsal hayatımız anlamında dengeyi kurmayı ve bizi daha sağlıklı ve daha iyi hissetmeyi sağlayacak şeyler.
İki şey dengeyi bozuyor Feyzullah. Şimdi bir tanesi, insanların başka insanlara ilgisi açısından insanlar farklı. Bazı insanlar, bir ortalama var, bazı insanlar başka insanlara karşı ilgisi az. Yani kişi kendi iç dünyasında kalmakla daha çok eğilimli. Annesini, babasını, işte akrabalarını aramayla ilgili doğal eğilimi zayıf. Bazı insanlar bu konuda yapısal olarak daha yatkın, daha seviyor gitmeyi, gelmeyi. Şimdi birinci şey bu. İkinci durumda faktör, yaşamınız o denli yoğunlaşabilir ki,
evet.
o denli çok dertleriniz olabilir ki, işinizle ilgili, eğitiminizle ilgili, gündelik meşguliyetinizle ilgili, kafanızdaki gündemlerle ilgili bunlara dalarsınız. Çok yoğun o dertlerle annenizi, babanızı, işte diyelim ki çocuklarınızı, kuzenlerinizi, yakın akrabanızı unutursunuz. Şimdi bu ikisinin de sonuçta ister dini perspektifle baksak, Allah akrabalarımızı gözetmemizi istiyor, ana babamızı gözetmemizi istiyor. İster mutluluk perspektifiyle baksak, izole hale geldikçe başkaları da bizi böyle algılıyor. Onlar da bunu bir mesafe gibi algılıyor. Onlar da hani bağ kurmayınca senden, kendiliğinden uzak duruyor ve böylece giderek yalnızlaşmış hale geliyorsun. Kişiler kendilerine bu iki açıdan bakması lazım. Yani bir, benim mizaç yapım, kişilik özelliğim, başkalarını arama, sorma, gidip gelme konusunda nasıl kendine bir farkındalık oluşturması ve yapısı bu anlamda hani daha kendi başına kalmaya eğilimli, daha başkalarını aramaya az eğilimli ise bir nevi bir dakika ben spektrumun bu tarafındayım. Ben kendi halime bırakırsam kendi başıma kalacağım. O yüzden de biraz gayret etmem lazım. Haftada bir kere işte şu kişiyi telefonla arayayım, ayda bir kere bir ziyarete gideyim gibi böyle eksik tarafını, tabiatını, mizacını biraz zorlayarak dengelemeye çalışmak. İkinci şey, çok yoğun gündemler olduğu dönemde de bir dakika ya bu gündemler beni kuşattı, beni tek başıma kalmaya zorladı, beni insanlardan koparıyor. Ama bu başkalarının da benden uzaklaşmasına neden olabilir. Çünkü duygu vermek ve almak demektir. Vermezsen, o aramazsan aranmazsın. Sormazsan sorulmazsın. Cenazeye gitmezsen cenazene kimse gelmez. Düğünlere gitmezsen senin çocuğunun düğünlerine kimse gelmez.
Biraz karşılıklılık var.
Karşılıklılık, toplumsal şey karşılıklılık. Ne ekersen onu biçiyorsun. Toplumsal düzeyde bu anlamda bir farkındalık yaratıp, yani şey yapıp, ya daldım ben, ihmal etmeyeyim. Haftanın, ayın şu gününde şunu yapayım diye. En azından kopmama düzeyinde, en azından hani çok ağır bir hale gitmeden bir yere karşı düzeltme şeyi yapmak lazım. Hatta bunu bir aile kültürüne dönüştürmek lazım. Yani çocukları birçok konuda eğitim veriyoruz ya. Yani annesini, işte teyzesini, halasını, dayısını, dedesini tanıma, bilme, arama, sorma, bağ kurma, gitme, gelme ile ilgili bir eğitimi vermemiz lazım. Bizde mesela bayram kültürleri bunun çok büyük taşıyıcısı.
Evet.
Yani o bayramda işte tek tek aileyi, akrabaları ziyarete gitmek, bir yerden diğer tarafa gitmek, büyük ailenin bir araya gelmesi, o bayram kültürü aslında bir şekilde aile birliklerinin, ailenin bir araya gelmesini, çocukların diğer büyüklerle, kuzenlerle bağ kurmasını, ev ziyarete gidip gel, bayram ziyaretine gidip gelmeyi mümkün kılıyor.
Evet.
Çünkü modern hayat diğer şekliyle çok yoğun ve çok planlanmış, programlanmış bir şey. Akşam ziyaretleri neredeyse kalmadı. Çünkü çocuklar çok erkenden okula geliyor. İşte akşam belli bir saatte uyumaları gerekiyor. Evin bir düzeni oluyor. Bu ancak pazar günlerinin bir kısmına şey, bayramlar bu anlamda şey imkan veren
imkan
bir şey.
İmkan veriyor. Çünkü yani metropoller için konuşuyoruz. Özellikle İstanbul'da zaten evimize zor ulaşıyoruz. Hani böyle bir gün akşam gezmesi, bir böyle çat kapı misafirlikler artık çok mümkün değil. Belli zamanlarda planlanması gerekiyor. Doğal olarak böyle belki.
Yani yapabilenler artık yapması güzel bir şey.
Evet.
Yapamayanların da bu mutlaka planlama yapması gerekiyor.
Yani bayramları, özel günleri, en azından telefonla birbirine ulaşma, hali hatır sorma, çocuklarımıza örnek olma, yani onları yanında mesela konuşma, onları da mesela konuşturma, böyle alttan alta bir model olmak aslında. Yani eğitimi verirken de herhalde en büyük bizim şeyimiz rol model olmak, en çok etkileyen şey o olacaktır. Böylece hani kişiler, hani biz böyle işlevsellikle ilgili araştırıyoruz ya, değerlendirme yapıyoruz. Kendilerini böyle bir check etmeleri, işlevsellikleri açısından sosyal hayat, iş hayatı, özel hayat, aile hayatı, bu alandaki işlevselliğim benim şu sıralar nasıl? Hani işte yoğun bir dönemden, tempodan geçiyorum, ihmal ettiğim neler var? Yatırım yapmadığım neler, nereler var diye şöyle bir gözden geçirip mümkünse onları planlamaları daha iyi götürmek için oldukça koruyucu ve ruh sağlığını geliştirici hem de birliği sağlayıcı bir rolü olabilir diyoruz. Buradan başka bir aslında bağlantılı bir konuya geçeceğiz ama hocam bölünmesin, kısa bir ara verelim, ondan sonra buradan biraz devam edelim. Biraz açarak devam edeceğiz inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Zihin Okulu'nda aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet hocam, aradan önce kişinin bireysel, aile ve toplumsal hayat dengesi nasıl olmalı? Bununla ilgili nasıl bir zihin yapısına ihtiyacımız var? Nelere dikkat etmeliyiz? Hangi soruları sormalıyız? Aradaki denge nasıl kurulabilir üzerine biraz konuşmuştuk. Buradan aslında hani hayatın nasıl yaşanacağı ile ilgili biraz hani çok klasik şey tabirle yaşama sanatı aslında biraz üzerine de konuşalım istiyorum. Ya yaşam nasıl, hayatın nasıl yaşanabileceği en azından psikiyatrinin, psikolojinin bize bu konuda ürettiği bilgiler, bizler için ürettiği bilgiler neler? Sizin bu konudaki fikirleriniz neler? Yani buraya da bu iç dünya ve dış dünya arasındaki dengeden belki başlayarak kişinin kendi iç dünyasıyla dış dünyası arasındaki o şeyi nasıl bağ kurabileceği ve dengeyi kurabileceğinden biraz başlayalım.
Şimdi Feyzo'da yaşama sanatı dediğimiz şey sanat vurgusu, yaşama bilimi mi, yaşama sanatı tabirini kullanmanın mantığı o. Şu, nasıl yaşayacağımızı mantıksal temelleri ve bize bir tarz lazım. Mantıksal temeller ve duyguların harmanlanmasıyla oluşan böyle bir yaşam tarzı oluşturmak lazım. Çünkü yaşam sürekli bize ikilemler, gerilimler üretir. Benim kanaatim yaşam sanatı bu gerilimler arasında dengeyi, dinamik bir dengeyi becerebilme işidir. Şimdi ne türden gerilimler yaratır? Mesela benim fark edebildiğim, belki benim de kendimin bizzat yaşayıp bu yazıyı, bunları üretirken, düşünürken aslında biraz kendime bakarak da oluşturdum. En azından benim kendimin yaşadığı dört tane büyük gerilim var. Bir tanesi İç dünya ile dış dünya arasında ne kadar bir gerilim, bir nasıl bir şey yapacağız, denge sağlayacağız, o geçişleri nasıl yapacağız? İki, çalışma hayatını aile hayatıyla nasıl dengeleyeceğiz? Üç, teorik meselelere ilgiyle topluma hizmet meseleler arasında nasıl bir denge sağlayacağız, geçişleri nasıl yapacağız? Varoluşsal meselelerle sosyal siyasal meseleler arasındaki geçişi nasıl sağlayacağız? Bunlar arasındaki dinamiği nasıl oluşturacağız? Bunlardan herhangi birine mi tamamen yöneleceğiz? Oranları nasıl olacak? Hangisini ne zaman ön plana çıkarıp geriye alacağız? İşte bu büyük gerilimleri yönetebilme meselesi aslında bir yaşam sanatı. Benim yaşam sanatından dediğim şey bu.
Evet, yani var olan gerilimleri yönetip dengeyi bulabilmek, dengede kalabilmek, evet. O orta yol, itidalli olabilmek.
Üretken bir şekilde, yerli yerinde, bir patoloji, sorun üretmeden, yapabilme, üreterek kalabilecek halde olmaya denge diyorum. Yani bu orta nokta değil denge. Yerli yerindelik aslında. En uygun tabir aslında yerli yerindelik. Şimdi bu gerilimler, bu iç dünya dış dünya dengesi, çalışma hayatını dengelemek, teorik meselelerle topluma hizmet etmek veya varoluşsal meselelerle, sosyal meselelerle ilgilenme aralarındaki dengelerden bence en önemlisi iç dünya ile dış dünya dengesi. Şimdi bir açıdan ne kadar iç dünyamızda kalacağız, ne kadar dış dünyaya döneceğiz? Mesela ne kadar hayal dünyasında yaşayacağız, ne kadar kendi kendimize düşüneceğiz, ne kadar kendi kendimize anda kalacağız, ne kadar dış dünyada vakit geçireceğiz. Bu basit bir şey gibi gözüküyor, aslında oldukça önemli bir şey. Toplum düzeyinde de problem olan bir şey. Bir gerilimi mesela klinik pratikte çok gördüğümüz bir denge. Bazı insanlar dış dünyadan hayal kırıklığına uğradıklarında, dış dünyayı zor bulduklarında iç dünyalarına yöneliyorlar. Çocukken hayal kurmak makul bir şey olabilirken, ergenken, işte genç erişkinken, hatta orta yaşlardayken uzun süre kendi başına kalıp bir hayal dünyası inşa edebilmek, inşa etmek, tamamen kendi başına aktiviteler içinde kalmak. Yani bir, hayal dünyası içinde yaşamak. İki, tamamen kendi başına olan aktiviteler içinde kalmış olmakla, işte sosyal dünyada tamamen başkalarıyla okul, meslek, çalışma dediğimiz dış dünyanın gereklerini yapma meselesi arasındaki denge nasıl? Şimdi ikisinin de sıfır olduğu bir hal, birinin sıfır, diğerinin yüz olduğu hal herhalde dengesiz bir haldir. Birinin diyelim ki 10, diğerinin 90 olduğu hal dengesiz bir haldir. Bir yandan diyelim ki tamamen dış dünyadayız, tamamen okul, çalışma, sosyal hayat, etkinlikler, aktiviteler, oturup kendi başımıza kalamadığımız, tefekkür edemediğimiz, düşünemediğimiz, kendimizle bir kalmayı bir sıkıcılık olarak gördüğümüz hal, patolojik bir hal olabilir.
Evet.
Normalde bir insan tekinin kendi başına kalabilmesi, yalnız kalabilmesi, düşünebilmesi, bir gün kalabilmesi, itikafta 10 gün kalabilmesi, uzun süre tefekkür edebilmesi gerekli bir şeydir. Ama bir yandan da bir insanın günün 8-10 saatini iç dünyasında, özellikle de hayal kurarak, bir zihinde dünya yaratarak geçirmesi de sorun bir meseledir. Dış dünyayı unutacak kadar, dış dünyada hiçbir aktivite yapmayacak kadar, tamamen kendi başına işte bilgisayarın karşısında bir günü evde geçirmek, günlerce evde geçirmek, evden çıkmamak, işte evde olabilecek tek başına olan aktivitelerde bulunmak da başka bir problemdir.
Sorun olanı. Hem iç hayal dünyasına, iç dünyaya dalmak, hem de öyle olmasa bile, bir şeyle meşgul olsak bile, bunu sürekli günlerce işte kendi başımıza, izolasyon aslında, değil mi? İzolasyon, bu da riskli ruh sağlığı açısından.
Şimdi birkaç, bütün bunlar bir bazen bir rahatsızlık veya psikolojik zorlanma bunlara netice sebep oluyor. Bazen nasıl oluşuyor mesela? Niye bir kişi aşırı hayal dünyasında yaşıyor? Klinik örneklerde gördüğümüz şeylerden bir tanesi, bu aşırı hayal kurma nedeni şu. Bir çocuk, çocukken başı belaya giriyor, zorluklar yaşıyor. Dış dünyayı değiştiremiyor, iç dünyaya yöneliyor. İç dünyada bir hayal dünyası inşa ediyor.
Stresi oluştukça, streste baş başa kaldıkça oraya kaçıyor.
Oraya kaçıyor. O kaçtığı dünya da giderek büyüyor. Bazen o dünyada diyelim ki bir bilim kurgu filmlerinin etkisiyle de başka bir dünya kuruyor. Ve oranın daha keyifli, sakin bir hale geldiğini, daha hoş hale getiriyor. Dış dünyada da beceriler azalıyor. İç dünyada çok kalırsanız dış dünyada yaşam becerileriniz azalır. Böylece dış dünyaya zor, yapamam, ben edemem, ben insanlarla hiç kuramam, ben çalışamam, ben bunu yapamam. İç dünyaya yönelmek. Bazen çok içe dönük kişiler dış dünyadan uzaklaşır. Bazen çok çekingen insanlar dış dünyaya gitmeye cesaret gösteremeyebilir.
Bazen isteyip de yapamama. Evet. Onu işte sosyal anlamda beceri eksikliği, bazen de tercih, yani isteksizlik ve herhangi keyif almama olabiliyor.
Şimdi bunların bir, diyelim ki adına psikolojik bir adlandırmayla yapabileceğim şeyler var. Bazen de insanlar hayal kırıklığıyla iç dünyaya kapanırlar, sosyal rollerden vazgeçerler. Bunların geçici halleri belki makuldür, hatta insanları büyütebilir de. Tek başına kalmak, bir iç serüven yaşamak,
Bir değişimi tetikleyebilir.
Büyük alimler, büyük uzlet dönemleri yaşarlar. Topluma dönmeden önce. Hani böyle bir şey varsa buna tabii saygı duymamız lazım. Hatta şey, tamamen hiç iç dünyaya kalamamayı, yani adam yarım saat kendi başına kalsa, özellikle de bir müzik yoksa, bilgisayar yoksa, o televizyon yoksa, dizi yoksa, bizzat kendi başına. Bunu dayanılmaz sıkıcı bulmak,
evet,
büyük problem. Yani spor yapmıyorsa, şimdi diyelim ki bir kendi başınıza durdunuz, ortada dış bir uyaran yok, beden hareketi yapmıyorsunuz, kendi başınızsınız ve zihninizle berabersiniz. Bazı insanlar bu kısa süreli kalmayı bile sıkıcı bulup dayanamıyorlar.
Sıkıcı, korkutucu.
Bu doğru bir şey değil. Bu daralmaya sebep olur. Zihinsel fakirliğe sebep olur, ruhsal daralmaya sebep olur. İnsan tekini kendi başına kalıp hayatın anlamı üzerine, nasıl bir insan olduğu üzerine, varoluş üzerine, nasıl yaşaması gerektiği üzerine, yaşadığı hayatın nasıl bir şey olduğunu, seçimlerini nasıl yapması gerektiği üzerine kendi başına kalıp tefekkür ve düşünce halinde olması gerekir.
Herhalde kendimizi tanımamızın ve kim olduğumuzu bilmemizin önemli yollarından bir tanesi. Bunun olmadığını düşünürsek kişi ben kimim, ne severim, o otantik benlik dediğimiz bir şey var ya, otantik self. Ondan uzaklaşmayı aslında biraz da bana hatırlattı, böyle hani kendi halinde kalamamak, o muhasebeyi yapamamak, tefekkür etmemek kendinden uzaklaştırır insanı. Bir süre sonra tercihleri, kim olduğu, nereye gittiği konusunda, hani hayatın o anlamı konusunda bizi uzaklaştırabilir. O yüzden riskleri var. Hani bazı insanlar dediğiniz gibi hocam, böyle şey gibi, hani başkalarıyla sürekli bir şey yapmak ya da sürekli bir şeyle meşgul olmak zorunda hissederler kendilerini. Böyle tırnak içinde bağımlı gibi. Kendi hallerinde kalmak gerçekten bazıları için korkutucu bile olabilir. Hani çok uç noktada.
Evet. İkinci gerilim, çalışma hayatıyla dinlenmeyi veya aileyle geçirilen aktiviteleri dengeleme diyelim. Bu da önemli bir gerilim. Hani bunu ustaca yapabilmek de bir gerilim. Çünkü çalışmamak insan hayatı için riskli, aile için riskli. Bir kişi çalışmayıp üretmediği zaman, ailesine geçim kaynağı yapmadığı zaman, kendisini bir alanda geliştirmediği zaman sonuçta kendisi de ailesi de mağdur oluyor. Çalışmama kabul edilemez. Yozlaştırır insanı. Ama bir uç işkolik dediğimiz hal, işten başka hayatı yok. Yani bu ne demek bu? Hayatının zaman olarak, duygu olarak, yatırım olarak, düşünce olarak %95'i iş hayatı olmuş. Kalan %5 aileyle ilgili sadece rutinleri götürüyor. Hı hı. Sıradan ihtiyaçları gidermeye yönelik bir şey. Dengenin bozulmuş halidir.
Evet.
Yani bunun zor bir dünyada yaşıyoruz. İş hayatı açısından fazla saatte çalışmak zorunda kaldığımız bir dünyada yaşıyoruz. Fazla çalıştığımız bir dünya. Yani insanlık tarihinin geçmişinde belki daha zor şartlarda çalışıyorlardı. Daha zor şartlarda yaşıyorlardı. Ama herhalde bizim kadar uzun çalışmıyorlardı.
Evet.
Yani köle değilse, özel bir şeyler yoksa biz insanlık tarihinin en uzun çalıştığı zamanlar dilimindeyiz. Çok uzun süre çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu uzun süre çalışmak da kişinin yalnız başına kalamaması, dinlenememesi, eğlenememesi, eşiyle, çocuklarıyla, yakınlarıyla zaman, nitelikli zaman geçirememesi ne sebep oluyor? Anne baba, çocukların anne baba yoksunluğuna sebep oluyor. Biliyorsun bizim travmatik, çocuk yetiştirirken travmatik yaşantılar ve Geliştiren Doğrular kitabındaki meselelerimizden bir tanesi de çocuğun, babanın, işkolik bir babanın çocuklarına yeterince vakit harcamaması meselesiydi. Veya tersinden pozitif anılar da işte babayla geçirilen, çocuğun babayla geçirdiği aktif anılar meselesiydi. Yani bu ikisini, bu denge dediğim, yani yaşama sanatı dediğim şey bu tam da. Bu ikisi arasındaki dengeyi sağlamak. Üçüncü mesele, teorik meselelerle topluma hizmet meselesi. Bu gerilim mesela, diyelim ki bazen insan zihni tamamen oturup kendi başına ilgi alanlarıyla ilgili çalışmak, okumak, düşünmek istiyor. Ama bir yandan da diyelim ki toplum yararına olabilecek hizmetler üretebilme şansı var. Tamamen teorik meselelerle mi uğraşayım? Benim zihnimin gittiği, işte bu felsefi bir mesele olabilir, bir psikolojik mesele olabilir. Buradan bir illa üretim kastetmiyorum. Yani bir bilimsel makaleye çalışmak başka bir mesele, o bir çalışmak da. Ama diyelim ki ben İşte zevk alıyorum, haz alıyorum, eğleniyorum, akış yaşantısı yaşıyorum. Bizzat bunu başkalarının spordan aldığı gibi böyle bir aktiviteden hoşlanıyorum. Ama aynı zamanda benim toplum için yapabileceğim bir takım şeyler de var. Bildiğim şeyin topluma fayda sağlayabilecek, başka insanların derdine derman olabilecek bir boyutu var. Ben bununla ilgili bir aktivitede bulunmuyorum. Tamamen kendi iç dünyamdaki keyifli limana sığınıyorum. Bence herkes için değil ama bazı insanlar için bu gerilim önemli. Mesela benim için önemli bir gerilim. Kendi halime kalsam iç dünyamdaki limana sığınma eğilimim oluyor. Ama zihnime kendime hatırlatıyorum ki ya bu toplumda bir takım hayırlı topluma hizmet edebilecek şeyler de yapman gerekiyor. Allah'tan diğerinin de hissi var. Hani iki taraf, ben kendimi anlamda şanslı hissediyorum. Diğeri için de bir motivasyon var. Diğeri için de kendiliğinden bir motivasyon var.
O ikisi beraber olursa hani mutluluk dediğimiz o hani yaşam memnuniyeti, iyilik hali, hani işinizi işte niçin yaptığınız, o tutku, işte faydalı olma motivasyonu, beraberinde oradan işte geçimimizi sağlamak, oradan iç dünyamızı da besliyor olmak herhalde büyük şans olsa gerek. Bu iyilik halini arttıran bir şey. Pozitif psikolojide de önemli bir mesele. Evet.
Bir diğer gerilim, yaşama sanatı açısından varoluşsal meselelerle sosyal meseleler arasındaki gerilim. Yani bir yandan diyelim ki kişi oturup daha hayatın anlamı üzerine düşünüp iç dünyayı zenginleştirme üzerine çalışabilir. Bir yandan da çevremizde olup biten sosyal ve siyasal meseleler vardır. Çünkü bu sosyal siyasal meseleler gelip bizi etkileyen, içinde bulunduğumuz topluluğu etkileyen, adaletin işleyip işlememesine sebep olan meselelerdir. Şimdi diyelim ki oturup ben tamamen iç dünyada kaldığımda toplumsal bir adalet, fakirlik meselesine ilgi duymadığım bir hal düşünün. Hani bunu bir aktivistle bir tamamen iç dünyasına çekilmiş işte orada kurduğu iç dünyada yaşayan bireysel bir anlam arayışındaki kişi gibi uçlaştırırsak, tek başına eğer bunlar olursa, biri tamamen sosyal siyasal meselelerle bir politikacı veya bir aktivist gibi uğraşıyor, bir tanesi de tamamen kendi iç dünyasında kabuğuna çekilmiş, düşünüyor, bir şeyleri bir iç dünya yaşantısı geliştirmeye çalışıyor. Ve bunu da neredeyse hani yıllarca, geçici bir süre değildi, hayatı böyle, bu şekilde. Sosyal siyasal meseleler beni ilgilendirmez boyutunda bir şey yapıyor.
Dünya böyle hani dünya yansa umurunda olmayacak gibi böyle hani dış dünyadan tamamen ilgisiz, toplumundan, bulunduğu çevreden, olup bitenlerden.
Bu kendi başına olma hali tembellik olmasa bile. Şimdi bazı insanlar dünya umurunda yansa biraz şey, yani iç dünyada tembel, hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Benim kastettiğim şey iç dünyasında diyelim ki bir sufi gibi şey yapıyor, derinlemesine gidiyor, maneviyat arayışını derinleştirmeye çalışıyor. Ama bunu yaparken hiç işte diyelim ki bir yerde dışarıda, dış dünyada adalet problemi, fakirlik problemi, siyasal hukuksuzluk problemi, orada insan hakları problemi varmış. Bunlarla hiç ilgilenmeyen bir içsel dünya inşa etme hali. Bu iki halin de problemi oldu. Veya bir tanesi bir siyasetçinin, bir aktivistin o kadar sosyal ve dışa dönük, o kadar siyasal bir canavar haline gelmiş, siyasal bir varlık haline gelmiş ki kendi başına bir iç dünyası yok artık. O siyasal rollerin dışına çıktığında yaşayamıyor. Mesela o da çok patolojik bir şeydir. Adamın elinden oyuncağın, çocuğun elinden oyuncağı, siyaseti de rolü kalmıyor mesela. Elinden oyuncağı almış, çocuğa dönüyor. Niye? Çünkü bir iç dünyası yok.
Evet, yani bütün yatırımını, duygusal da hem de yani duygusal yatırımını da, zamanını, her şeyini oraya vermiş diyelim.
Benliğini de oraya kurmuş.
Kurmuş ya, bir şey gibi, hani işkoliklik gibi biraz aslında. Orada da denge bozuluyor ya. Oradaki herhangi bir tökezleme, oradaki herhangi bir gerileme, elinden alınması mesela. Tabii,
zamanı görüyorum. Geçmiş olabilir. Yani bir siyasal şeyde bir rol olur sana, sosyal bir rol. Bu başkası, doğal haliyle başkasına devri gerekir. Veya bu siyasal oyunu, kazanma kaybetme rolünün kalmadığı zamanlarda bile iç dünyaya dönememe halidir. O bağımlılık gibidir. Çünkü oradaki konumlar, sosyal roller öyle alışmıştır ki kişi artık kendi başına, kendi iç dünyasında kalamaz hale gelmiştir. Bu da patolojik bir haldir.
Evet, önemli olan bunlar arasındaki bu gerilimleri, bu ikilemleri olacak, her zaman olacak, hepimizin içinde var. Farkına varmak, yönetmek, bu sizin burada arz ettiğiniz bize meseleler, sizin zihninizde kendi gerilimlerinizin de biraz böyle hani anladığım kadarıyla bir şeyi, o düşünce şeyinden geliyor, süzgecinden geçiyor ama hepimizin benzer ikilemleri, gerilimleri olacak. Neredeyim, ne yapıyorum yine meselesi var. Yani yine iş dönüyor dolaşıyor, kişinin ara ara durup kendi üzerine düşünmesi ve muhasebe etmesinden geçiyor. Kendimize zaman ayırmaktan geçiyor. Bunlar üzerine düşünmekten geçiyor galiba. Önce farkındalık ve beraberinde yönetmek, değişmesi gereken bir şey varsa da bu değişim için adım atmak diyelim. Ve burada hocam bir noktalayalım bir şimdilik. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.